Ayrım 10.
Allah annesinden razı olsun. Ne demek istiyorsun? Elimdeki bohçayı kadına doğru uzattım. Ayvanın elleri bunu açarken titriyordu. Sanırım iyice güçsüzleşmişti. Oradan aldığı sarı yuvarlak bir şekerlemeyi ağzına atıp yedikten sonra cevap verdi. Şunu demek istiyorum. Oraya gider gitmez bana ondan kendisini kurtarmam için yalvarmaya başladı. Bu sözler hanımımı kalfadan daha hasta bir duruma sokuvermişti. Şey demek istemiyorsan? Hayır, onu demek istiyorum. Kadın ağzındaki yemeği acı bir ilaçmış gibi yüzünü buruşturarak yiyordu. Onu istemiyorum diyor. Daha benimle evlenmedi. Ben resmen onun karısı değilim. Sultan değilim. Sultan olmadan çocuk doğurmam diyor. Kabul etmedin değil mi? Tabii ki reddettim. Senin böyle bir suçu işlemeyeceğinden zaten emindim Kalfa. Ayva İsmihan'ı gözlerini kısarak süzdü. Ağzına bir başka yudum daha aldı. Çiğnerken doğru kelimeleri seçebilmek için zaman kazanmak istiyordu galiba. Daha önce bir yığın karın boşalttım ben dedi neden sonra. Yapmadığımı sanmayın. Ve o kadar da şaşmayın sultanım. Yoksul bir kadının besleyecek bir yığın gırtlağın yanına bir başkasının eklenmemesini istemesinden daha doğal ne olabilir? Fazla doğum bir kadını öldürebilir. Bunu da unutmayın. Bir tüccar gibi gebe kalan kölesinin çaresine bakmam için çağırdığında genellikle bunu kabul etmem. Ve bu defada Allah şahidimdir. Yapamazdım, yapmadım. Tahtın varisini, Safiye'nin öz be öz evladını, bunu yapamazdım. Ayva karşısında oturan İsmail'e tekrar baktı dikkatle. Ve benim de sınırlarım vardır dedi. Tabii ki Kalfa diyerek İsmail konuğunu rahatlatmaya çalıştı. Sana burada ne için katlandığımı sanıyorsun diyordu bana Safiye. Bana, Ayvasına. Ve gidip başkasını bulacağını söyledi. Buldu da bir yığın koca karı. İşe yaramadılar. Başı döndü. Midesi bulandı ama tek bir damla kanama ya da ağrı olmadı. Cahil bir yığın köylü onlar. Çocuk hala duruyor o zaman. Güzeller güzelinin başka şansı yok. Belki de hayatında ilk defa hiç başka şansı yok. Bu Allah'ın isteğidir. Evet ve Safiye bundan nefret ediyor. Kalfa manidar ama acı acı sırıttı. Dünyanın en küçük göbeğine sahip ama kendisini hiç beğenmiyor. Sağlığı için söylediklerime uymuyor. Abim ilgilenmiyor mu? O, durumunu biliyor tabii ki. Ama onu düşürse Murad'a ne diyecekti? Düşürdüm. Bilirsin böyle şeyler olur. Ayva Safiye'yi taklit ederek konuşmuştu. Peki Murad, Safiye'nin korktuğu gibi vücudu bozulduğu için onu terk etmekle tehdit ediyor mu? Tabii ki hayır. Abin kadar ana karnındaki varise düşkün bir başka erkek daha görmedim. Günde 20 kez Tanrı'ya diz çöküp bunun için teşekkür ediyor. Yaptırdığı camiye oluk gibi para akıtıyor. Herkese armağanlar veriyor. Ve tabii ki bol bol da şiir yazıyor. Safiye'nin seni geri yollamasının nedeni bu demek ki. Sayılır. Başka bir şey daha mı var? Evet, gelip çocuğunuz doğana kadar sizinle olmamı ve bakmamı istedi sultanım. Git, İsmihan'ı doğurt. Ondan sonra zaman var. Gelir bana bakarsın dedi. Hatta eğer gelemezsen merak etme. Burada bebeğe bakacak iyi kadınlar var demez mi bir de? İyi kadınlarmış. Bir çocuktan kurtulabilmeyi başaramayan bir kadın nasıl ona iyi bakabilir? Ayva kendi kendine humurdanmaya başlamıştı. İsmihan kadını öven birkaç cümle mırıldandı. Benim için böyle uzun ve zahmetli bir yolculuk yaptığın için teşekkür ederim Kalfa. Ayva her zamanki doğrucu tavrı içinde. Evet edebilirsiniz dedi. Bunun için gerçekten bir nedeniniz var. Sonra arkasına yaslandı. Yorulmuş görünüyordu. Gözlerini kapadı, hayallere dalmış gibiydi. İsmihan onu rahatsız etmek istemiyordu. Canı sıkıldığında hep yaptığı gibi yine önündeki yemeklere daldı. Tabakları bir bir dolaştı elleri. Sonra Ayva'nın açık bohçasındaki şekerlemeleri gördü. Bizim mutfakta yapılanlara benzemiyordu bunlar. Tam ağzına götürüyordu ki, Ayva birden gözlerini açtı ve sarı şekerlemeyi İsmihan'ın elinden kaptı. Hayır dedi. Hayır bunu yiyemezsiniz. Sonra özür diler gibi devam etti. Bunlar hamile kadınlar için uygun değil. Onlara dokunur. Anlıyorum. Utanarak önüne bakıyordu hanımım. Kalfa yine de kendini daha fazla bir açıklama yapmak ihtiyacında hissediyordu. Bunları dedi, kadınlar için yapıyorum. Onlar seviyor. Ve konuşma başka konulara kaydı. Az sonra da Ayva'nın eşyaları geldi. Her zamanki gibi bir yığın şeyi unutmuşlar dedi. Geri gidip kendim halletmeliyim. Ama başka bir gün diye izin vermedi İsmihan. Bugün artık dinlenmelisin. Bizim olan her şey aynı zamanda senindir de. Ayva da ısrar etmedi. Kısa bir süre sonra da ikisi birlikte biraz dinlenmek üzere çıkıp gittiler. Hizmetkarlar sofrayı topluyorlardı. Artan yiyecekler onlarındı, her zamanki gibi. Tabakları hızla alıp mutfağa taşıdılar. Geride yalnızca masanın üzerindeki yeşil bohça kalmıştı. Kalfa şekerlemelerin büyük bir kısmını yiyip bitirmişti. Yine de bir iki tane vardı. Merak ve açlıkla, "Evet, ben de hiçbir şey yememiştim sabahtan beri. Birini alıp ağzıma attım." Aslında kadının bunları hadımlar için yaptığını söylemesi içimi rahatlatıyordu. Gerçekten çok güzeldi. Hiç böylesini yememiştim. Ama bu şeker ve sakız tadının arkasında benim bildiğim bir başka tat daha gizliydi. Biliyordum ben bunu. Evet, biliyordum. Bu Pera'daki korkunç günlerimde beni kesen adamlardan öğrendiğim bir tattı. Bu şekerlemelerin içinde esrar vardı. Ve şimdi Kalfa'nın kafası binbir gece masallarını yetecek kadar hayalle dolu olmalıydı. 18. Üçüncü oğlan da doğdu. Diğerleri gibi cennete gitti ve sevimsiz bir kış günü toprağa verildi. Hanımımın sağlığından ciddi olarak endişe ediyordum. Ayva, doğumdan sonraki hafta boyunca İsmail'in iyileşmesine yardımcı oldu ve sonra da Manisa'ya doğru tekrar yola çıktı. Onun gidişine üzülmüş olduğumu söyleyemem. Bunun nedeni yalnızca o sarı şekerlemelerini birkaç kez daha yerken görmüş olmam değildi. Kadının davranışlarında bize karşı bir ilgisizlik, isteksizlik olduğunu hissediyordum. Ama tek başıma hanımımın içine düşmekte olduğu bunalımdan çıkarıp çıkaramayacağımdan emin değildim. Onun içinde bulunduğu yalnızlık ve çaresizliğin çözümünün ne olabileceği konusunda kesin bir fikrim yoktu. Yine de hayret verici bir şekilde Kalfa kadının çarşafına bürünerek kapı dışına çıktığı andan itibaren evde işler iyiye gitmeye başladı. Eğer İsmail'in yemeklerini bizzat kendim kontrol etmesem, bunun yavaş ve ağır ağır ilerleyen bir zehirden kurtulmak olduğunu bile düşünebilirdim. Ve hanımım da kendisindeki bu canlılığının nedenlerini açıklamak istemiyordu. Niçin? Ben de gitmeliyim dedi ellerini çırparak. Affedersiniz hanımım. Öylesine bir coşku içinde davranıyordu ki söylediklerini anlayamıyordum. Evlenmesinden önceki birkaç gün dışında onun gözlerindeki bu pırıltıları pek görmemiştim. Ben de Manisa'ya gitmeliyim. Sevgili hanım, bu durumunuzda mı? Aslında durumu hiç de kötü görünmüyordu ama bunun nedeni sağlığı değil, tam tersine sağlıksızlığı, ruh sağlıksızlığı diye düşünüyordum. Böyle bir yolculuk gerçekten de çılgınlık olabilirdi. Daha fazla bir şey söylememe fırsat bırakmadan sözlerine devam etti. Ben neyim? Çocuksuz bir kadın. O halde kocamın yanına gitmek istememden daha normal ne olabilir? Yoksa orada değil mi? Evet, evet orada. Sokulu'dan ilk haberler gelince ona söylemiştim ama daha sonra bu konuyla bir daha ilgilenmediği için ben de tekrar sözünü etmemiştim. Sanki düşüncelerimi okumuş gibi hatırlamak için bir neden yoktu dedi. Bebekten önce. Tek isteğim o bebeğin iyi ve sağlıklı olmasıydı. Beni başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Göz pınarları yaşla dolmuştu ama ağlamayı sürdüremedi ve biraz önceki ruh haline dönüverdi. Ama şimdi ilgileniyorum. Şimdi bana bunu söylediğini hatırlıyorum. Paşa Manisa'da. Evet orada. Kardeşinizle birlikte Bozdağ yöresinden toplanacak birliklerle ilgileniyor. Daha sonra kuzeye çıkacak ve büyük babanızla buluşarak bu yazki seferlerine çıkacaklar. Avusturya ve Macaristan'a. Görüyor musun? Bir an önce gitmem gerek. Sevgili hanımım, sizce bu akla uygun mu? Paşa onca işle bu kadar yoğunken. Kuzeye olan yürüyüşü sırasında daha da yoğun olmayacak mı? İstanbul'da kaç gün kalacağını düşünüyorsun? 2, belki de 3. Bu işleri biliyorsunuz. Biliyorum ve sen de beni avutmaya çalışıyorsun. Ben aptal değilim Abdullah. Uzun zamandır Sokullu'nun karısıyım. En fazla bir gün kalacaktır. Askerleri savaşa soyulmuşken kendi keyfi için onlardan daha fazla uzak kalamaz paşa. Peki ya o gün benim adetime rastlarsa? O zaman ne olacak? Anlamıyor musun? Böyle bir durumda onu en erken 9-10 ay sonra tekrar görebilirim. Belki de daha sonra. Bu kadar uzun bir zamanı çocuk sahibi olma umudundan yoksun geçiremem ben. Umutsuzca ellerime sarıldı. İçinde bulunduğu bunalımı ve çektiği acıyı hissedebiliyordum. Eğer bir hafta onunla Manisa'da birlikte olabilirsem, elimden geleni yapmış olduğumu düşüneceğim. Gerisi Allah'a kalır. Yeniden hamile kalıp kalamayacağımı o bilir ancak. Sevgili hanımım, Paşa Bozdağ'da askeri işlerle uğraşıyor. Boş zamanı olacağını zannetmiyorum. Bunu ben de biliyorum ama beni reddetmeyecektir. Ben onunla beraber olabilmek için o kadar yolu kat ettikten sonra bana hayır diyemez. Ona söylersin. Bu çok uzun bir yolculuk. Oraya vardığınızda kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Safiye gibi yaparız biz de. Denizden gideriz. Öylesi karayolculuğundan çok daha rahat ve kolay oluyormuş. İsmail'in üzerinde yarattığı etkiyi biliyordu. Ellerini çekti. Yuvarlak yüzü asılmıştı. Dudaklarını büzüp duruyordu çocuk gibi. Eğer girmek istediği yatak benimki olsaydı bunu mutlaka başarırdı. Kara gözlerini açarak, ayrıca bu yolculuk inşallah bu kez yaşayabilecek bir çocuk doğurma ümidine değmez mi? Dedi. Ayva çoktan gitti. Bize yardımcı olmak için yanımızda olmayacak. Esrar'ın tadını bir kez daha ağzında hissettim. Doğrusu çok kötü bir şey olduğu konusunda kesin bir şey söylenemezdi. İsmail'i hiçbir şey kararından döndürmeyeceğe benziyordu. Eğer biraz çabuk olursan belki ona yetişebiliriz bile. Diyelim ki bunu başaramadık. Manisa'ya ulaştığımızda nasıl olsa o da orada olacak ve inşallah bana kocamla geçireceğim 3-5 gün için doğurganlığımı artıracak bir şeyler verebilir. Ama hanımım, siz şu sıralar lohusasınız, zaten hamile kalamazsınız. Onun sağlığı için kaygı duyuyordum. O küçük bedeni hiç ara vermeden uzun zamandır madden ve manen acı çekip durmuştum. Ama yine de belki önerdiği şey onu oyalayabilir ve kendisini tüm yorgunluğuna karşın hayata bağlayabilirdi. Onun bu ruh halini kendi çektiğim acıyla kıyaslıyordum. Katlandığı şeylerin boşa olmadığını görmek istiyordum. Benim içinse böyle bir şey söz konusu bile olamazdı. Gittiğimizde iyileşmiş olacağım. Bundan eminim. Haydi lütfen oyalanma. Bu sözler üzerine söyleyecek bir sözüm kalmamıştı. Dışarı fırladım. Limana yaptığım keşif gezisi beni telaşlı bir endişeye sürüklemiş olsa da hanımımın coşkusu bunun hakkından gelmeye başarmıştı. Haliç insanı korkutacak çoklukta gemiyle dolu dedim dönünce. Kaptan Piyale Paşa, imparatorluğun düşmanlarına karşı yeni bir sefer hazırlığında. Oradayken en az 80 kadırga saydım. Cama gelin, kendi gözünüzle de görebilirsiniz. İsmail, kafesinden arkasından işaret ettiğim yere ilgisizce baktı. Allah şahidimdir diye ısrar ettim. Çevremde bu kadar büyük bir donanma varken denizlerde olmak istemem. Ama bunlar büyük babamın gemileri Abdullah. Onlardan korkmam için hiçbir neden yok. Ayrıca biz İzmir'e gidiyoruz. Kıyı kıyı. Anadolu'yu hiç gözden kaybetmeden yapacağız yolculuğumuzu. Piyale Paşa çok daha uzaklara gidecektir. Bundan emin olabilirsin. Belki de haklı olabilirsiniz. Malta'ya, Osmanlı gemilerinin ticaretini engelleyen Senjan Şövalyelerini cezalandırmaya gideceklerine dair söylentiler işittim. Bu öğrendiklerimin bende yarattığı çalkantıdan ona söz etmemiştim. Sofya Bafo'nun büyük etkisiyle hayatımı değiştiren bir Maltalı şövalyeden. Geçen yıl Osmanlı'ya meydan okumuşlardı diye sözlerime devam ettim. Evet, Piyale Paşa çok daha donanımlı bir donanmayla onların üzerine gitmek için uygun havayı bekliyor olabilir. Doğrusu buna şaşmam. Gördün mü? Piyale Paşa'nın donanmasıyla bizim bir ilgimiz yok. Sen yokken ben zaten her şeyi düşündüm, merak etme. Nasıl? Abim ve Safiye Manisa'dalar, kocam da. Ordunun çadırlarında kalmam gerekmiyor. Onların yanında rahatlıkla kalabilirim. Daha sonra kocam görevini bitirip sefer için yola çıktığında da dönmem gerekmez. Orada kalmaya devam edebilirim. Safiye ve bebeğiyle ilgilenip onlara yardımcı olurum. İsmail gerçekten yokluğumda yolculuğu için oldukça fazla neden bulup çıkarmıştı. Benimse Piyale Paşa'nın kadırgalarını görerek sadece kafam karışmıştı. Bu ruh hali benim eski hayatımdan kaynaklanan son izlerin simgesi olabilirdi. Eğer herhangi bir şey, hatta saçma görünen bir öneri bile İsmail'i yeniden mutlu edip canlandıracaksa, bunun karşısında olmanın bir anlamı yoktu. Onu etkilemeye çalışmam aptallık olacaktı. Abdullah, zaman kaybediyoruz dedi. Git de bizi bir an önce Manisa'ya götürecek bir gemi bul. Ve böylelikle yeniden limanın yolunu tuttu. 19. Eski günlerin özlemi sanırım devam ediyordu. 4 yıldır denizin o gizemli sesinden, kokusundan uzak kalmıştım ve onları unuttuğumu sanıyordum. Oysa şimdi tek bir derin nefesle yeniden sarhoş oluvermiştim. Kim bilir kaç kez amcam Jacob'la birlikte böyle limanda yürümüştüm. Denizcilerin siren efsaneleri boşuna türememişti. Onda hiçbir yerde bulunmayan bir başka güzellik, çekicilik vardı. Ve ben bunu beynimden, yüreğimden söküp atmaya çalışmıştım. Oysa varlığımın nedeni, anlamıydı deniz. 4 uzun yıldır kaybettiğim bu dünyayı reddetmiştim. O denizin bir tek yudumunun bana acılarımı geri getireceğini biliyordum. Beni kesip doğrayan bıçakların acısını. Ve öyle olmuştu işte. Denize olan bağımlılığım ilk anların yarattığı karmaşanın ardından beni başka bir şey hissedemeyeceğim yoğunlukta sarıp sarmalayıvermişti. Onsuz nasıl yaşayabilmiştim? Sanıyorum Deniz'in beni böyle aciz ve garip bir yaratık olarak görmesini istememiştim. Ama onu görür görmez, yosun kokusu genzime dalınca anlamıştım ki, beni her halimle kabul edebilirdi. O benim annemdi ve şimdi beni yeniden kucaklıyordu. Ortalık kırmızı, yeşil bayraklı Osmanlı kadırgalarıyla doluydu. Hiçbir yabancı geminin Piyale Paşa'nın burnunun dibinde durmaya cesareti yoktu. Ve bayraklar rüzgarda bir annenin nefesiyle sallanıyor gibiydi. Masmavi sulardaki şıkırtılarsa bir annenin aklaşan saçlarına benzer pırıltılarla dolaşıyordu denizin üstünde. Demir sesleri, martı çığlıkları, gemici naraları, dalgaların şıpırtısı bunlar da onun şarkılarıydı. Acemi oğluna daha uzaklara ilerleyebilmesi için cesaret verir gibiydi. Kanatlarını açıp hayatta açılabilsen diye. O bir şiirdi. Oysa yanına gittiğimiz Safiye Baffo'nun anneliği aklıma gelince bu şiirsellik büyük ölçüde azalıyordu. Onu benden çaldıkları için delice suçluyordum. İsmihan'dan çaldıkları için. Acı çekiyordum. Neden o anne olabiliyordu da benim hanımım olamıyordu? Bu tıpkı neden Murad'ın baba olabildiğini ve benim olamayacağım sormakla aynı şeydi. Cevap basitti. Çünkü dünyada adalet yoktu. Asla olmamıştı ve olmayacaktı da. İsmihan'ı Manisa'ya götürebilmek bayağı zor görünüyordu. Çünkü Piyale Paşa'nın donanması her uygun gemiyi kendine bağlamıştı. Ortalıkta tek bir sal bile kalmamıştı neredeyse. Hareme ait olanların sonuncusu, Murad'ın velihatının dünyaya gelişine yardım etmek üzere Manisa'ya giden Ayva ile birlikte çoktan yola çıkmıştı. Bu görevin de Piyale Paşa'nınkinden pek farkı yoktu galiba. Onun dönüşünü bekleyebilirdik ama biliyordum ki İsmihan buna asla razı olmazdı. Hanımım da kendi durumundaki tüm kadınlar gibi boğazda gezmeye yarayan bir kayığı vardı. Hamileyken onu deniz tuttuğu için bunu pek kullanmamıştık. Limanda uygun tekne arayışım sırasında öylesine inanılmaz önerilerle karşılaşıyordum ki işte bu kayığı kullanarak gitmek bile daha akılcı oluyordu. Yine de bu düşüncemi kendime sakladım. Çünkü kafasını Manisa'ya gitmeye takmış İsmihan, emindim bunu bile kabul edebilirdi. Hiçbirine kulak asmadım. Bu çeşit önerileri hayalimde canlandırmaya bile tahammülüm yoktu. Ama mantıklı düşünme biçimim doğru dürüst bir gemi bulmama yardımcı olmuyordu. Durum umutsuz görünüyordu. Evet, başka gemiler de vardı. Yabancı gemiler. Bunlar tophanenin kenarında demirlemişlerdi. Piyale Paşa tarafından casusluk yapmakla suçlanmamak için gözden uzak durmaya çalışıyorlardı belli ki. Bunlar da benim işime yaramazdı. Asil kandan bir sultanı dinsizlerin gemisine koymak olacak şey değildi. Yine de umutsuzluk içinde ayaklarım beni Pera'nın limanına getirmişti. Boşu boşuna yürümekten bayağı yorulmuştum. Teknelere donanma tarafından alınmış balıkçılar birbirine olabildiğince yanaşmış gemilerin arasında işlerini sürdürmeye çalışıyordu. Oltalar, ağlar, bıçaklar ve adamların siyah çizmeleri. Ayaklarının dibindeki grimsi yeşil su hala bir önceki avın artıklarıyla doluydu ve ağır kokuyordu. Çoğu kimsenin hoşuna gitmese de bu kokuya bayılanlar bile vardı. Bir parça balık iskeleti bulabilme ümidiyle bir yığın kedi kenara dizilmiş, sabırla bekliyordu. Benim içinse böyle kokular anne parfümü gibiydi. Büyük sepetlerdeki gümüş pırıltılı hamsilerde bir prensesin çeyizi. Kimi hala kımıldanan, kimi denizin acı sürprizleriyle dışarı fırlamış gözleri ve yarı açık ağızlarıyla donup kalmış balıkların oluşturduğu tepeden dilediğiniz kadarını satın alıp evinize götürebiliyordunuz. Hemen oracıkta karın doyurmak da mümkündü. Bir mangala atılan hamsiler anında çıtır çıtır kızarıveriyordu. Bu da olsa olsa annemin sütü gibi gelirdi bana. Ama ben yine de şiş yemeği tercih etmiştim. Bu ikinci yemeğimdi. Galiba deniz havası iştahımı açmıştı. Bir bardak daha ayran istedim seyyar satıcıdan. Adam bir önceki müşterinin bardağını yıkamış, parlatıyordu. Ben beklerken öteki müşteri konuşmaya başladı. Bir iki güne kadar böyle yiyip içemeyeceksiniz öyle değil mi? Bir yandan da gözünü kırpıyordu. Ramazan diye başımı salladım. Ramazan'la bu göz kırpışın ne alakası olduğunu çözmeye çalışıyordum. Bir karar verememiştim. Ama belki de adamın tiki vardı. Evet dedi adam dikkatlice. Sanki haydi şimdi yiyip içmenin keyfini sür demek ister gibiydi. Sonra bir kez daha tekrarladı. Evet Ramazan. Gemileri ve insana sonsuz bir huzur veren denizi seyrederek laflamaya başladık. Böylece garip anlamlı mesajlar da bir kenara gitti. Tüccar ağzıyla konuşuyorduk. Türkçe, Arapça, Yunanca ve İtalyanca karışımı olan bu dil çorbasını bir hadım olmama karşın iyi bilmeme adam şaşmış görünmüyordu. Belli ki Osmanlı'ya ait bilgisi deniz ve rıhtımlardan ibaretti. Kullandığımız konuşma biçimini de gerçek Türkçe zannediyordu. Bulamadığı kelimelerin yerine hemen İtalyanca bir şeyler uydurması, onun bu dil çorbasının neresinden geldiğine dair ipuçları veriyordu bana. Fıslamaları ve tıslamaları Liguryalılar gibiydi. Evet, bu adam Cenovalı olmalıydı. Bazı sesleri yutuyor, bazılarını keskinleştiriyordu ana dilindeki gibi. Nefret ettiğim bu aksanı iyi biliyordum. Benden erkekliğimi ve hayatımı çalan, kendine Selahattin adını uydurmuş adi herif de oradandı. Nefretimin tek nedeni bu da değildi. Biz Venedikliler daima rakibimiz Cenovalılara karşı böyle bir duyguyla büyütülüyorduk zaten. Bu duyguların beni yönetmesine izin veremezdim. Zaten adam da bana hadımlığıma dair en ufak bir imada bulunamamıştı. Kim bilir, belki de Osmanlı kıyafetlerinin anlamını biliyordu. Sonra adını öğrendim. Giustiniani. Ve gerçekte Cenovalı olmadığını anladım. O Sakız Adası'ndandı. Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasından bu yana İtalya'ya karşı bir uzak karakol olmuş olan Sakız Adası'ndan. Çoğu İtalyan asıllı bu adı taşırdı orada. İnsanın kulağına geldiği kadar Bizanslı olup olmadığından emin değildim. Yine de bu ismin onlara ticari anlaşmalarda, tavırlarda eski ve soylu bir güvenirlik getirdiği kesindi. Yani azınlık olarak ciddiye alınması gereken bir kesindi İtalyan asıllı Sakızlılar. Öngörüm hemen doğrulandı. Yeni dostum, İstanbul'a yıllık gözetim vergisini getirmek üzere yola çıkan Sakız Büyükelçisi'nin öncülerinden biri olduğunu söylüyordu. Aslında buraya uzlaşmak için geliyor dedik Giustiniani. Tefecilerle bile olsa 40 bin duka altının ödenmesi olanaksız. Hayret içinde kalmıştım. Herhalde yanlış duyuyordum. Gerçekten de olağanüstü bir rakamdı bu. Yakınlığımdan cesaret bulan Giustiniani açıklamasına devam ediyordu. Türk gözetimine girmeyi kabul ettiğimizdeki tutar neredeyse bir avuç gümüşmüş. Ama her yıl arta arta bu hale geldi. Üstelik daha 100 yıl bile olmadan. Tabii bir de takvim anlaşmazlığı var. Onların kullandığı takvimle bizimki aynı değil. Osmanlı'nınki de vade daha çabuk geliyor. Borç da ödenemez bir duruma. Hiçbir Giustiniani kesesinden eksilmesini istemez. Borç almak varken yeniden gözünü kırpmıştı. Demek ki duyduğum doğruydu. Borç gerçekten de 40 bin altındı ve bu soylu pozların arkasındaki gerçek oldukça farklıydı. Sakız'ın durumu zordu. Amcamla sefere çıktığımızda bile bunun işaretleri espriyle de olsa yapılıyordu zaten. Cenova aleyhinde tek söz etmemeleri konusunda uyarılan gemiciler kendi aralarında "Aman içebildiğimiz kadar içelim. Nasıl olsa yakında burası da Osmanlı'nın diğer gözettiği yerler gibi kuruyacak" der dururlardı. Bütün dedikodular bu gerçeği doğrular gibiydi. Adanın İzmir'e bakan verimli topraklarında artık pek az Giustiniani kalmıştı. Buralarda oturanların çoğu Türktü. Yine de politik görüşlerimi kendime saklayarak konuyu gemilere getirdim. Görüyorum ki bu işlerden iyi anlıyorsun dostum. Adam kaptanı olduğu Epifani isimli gemiyi gösteriyordu bana. Çok bakımlı, pırıl pırıl bir tekneydi doğrusu. Bilgimi ortaya koyan övgülerim hoşuna gitmişti. Düşünceli düşünceli çenesini kaşıdı. Yüzüme baktı. Acaba benim gemisi kadar pırıl pırıl, düzgün çeneme baktığında ne geçiyordu aklından? Bana şöyle dedi. Bir denizciyi denizden söküp alabilirsin ama bir denizciden denizi. Öylesine buz gibi bir bakış attım ki adama devam edemedi. Sonra kendimi toplayıp övgülerimi sürdürdüm. Çok büyük olmamasına karşın sağlam yapılı Epifani gerçekten de hoşuma gitmişti. Giustiniani bayılmıştı buna. İnce ince anlatıyordu detayları. Hatta gereğinden fazla.